Ayrım 43.
Sayfa numarası 384. Çin uygarlığı bu kültürlerin üzerinde ve onların etkilerini taşıyarak gelişip güçlendi. Büyük Larus Gelişim Yayınları 5. cilt sayfa 2729. Yazılı tarihin çok öncesine giden ve yaygın bir iç içe geçmişlik içeren Çin-Türk ilişkileri, 2000 yıllık 3 sülale döneminde birçok ortak hanedanlık ve bölgesel egemenlik yarattı. İlişkiler, Çin uygarlığını ileri sıçratan kavşaklardan biri olan M.Ö. 9. yüzyılda yeni bir aşamaya ulaştı. Tarım tekniklerini bilen, at yetiştiren ve gelişkin savaş arabaları kullanan Türk boyları Çin içlerine girerek güneyde Yangtze, Jiang Ovası'na, kuzeyde Moğolistan'a dek yayıldılar. Başkent yaptıkları Fenghao, bugünkü Xi'an ve Liuyide, bugünkü Liuyang, getirdikleri uygarlığı kesintisiz biçimde sürdürüp geliştirdiler. M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllarda değişik üretim biçimleri, yeni demir ve cam teknikleri ortaya çıkardılar. AGE sayfa 2730. Hun Hakanı Mete, Çin dilinde Mao Dun, M.Ö. 2. yüzyılda Çin'e iki büyük sefer düzenledi ve Çin ordusunu iki kez yenilgiye uğrattı. Önünde hiçbir engel kalmamasına karşın Çin'in tümünü ele geçiremedi. İmparator Ka Tusu'yu düzenli vergi ve gıda ürünü ödemeye bağlayarak yerinde tuttu. Uygur, Dingling, Yueji, Usun, Kırgız, Karluk gibi Orta Asya boylarını egemenliği altına alarak Hazar'dan Büyük Okyanus'a, Tibet'ten Sibirya'ya uzanan Kuzey Çin'i içine alan büyük bir imparatorluk kurdu. Mete'nin hiçbir dirençle karşılaşmadan elde edebilecekken Çin'e girmemesinin elbette bir nedeni vardı. Binlerce yıl süren ilişkiler ağı içinde, üstelik uygarlık taşıyıcıları olmalarına karşın Türkler Çin içinde kimlik değişimine uğramışlar, Türk olmayan, Çinli de olmayan, belki her ikisi birden olan ya da hiçbiri olmayan ve bugün üst kimliği Çinlilik olan yapı içinde zamanla eriyip gitmişlerdi. Yalnızca Türklerle değil, yüzlerce kavim ya da boyun binlerce yıl içinde karşılıklı erimeleri ya da eritmeleriyle oluşan Çin, çok eski dönemlerden beri kavim eritici bir makine gibi çalışmıştı. Mete, Çin'e bu nedenle girmemişti. Mete'den 500 yıl sonra, M.Ö. 3. yüzyıl başında 19 Hun boyunu birleştiren ve Mete soyundan gelmesine karşın kendisine bir Çin adı alan, şanslı bir Türk olan Liu Yuan, Çin imparatoru oldu. Liu Yuan'ın imparator adayı olması, Mete'nin Çin Han sülalesinin ilk imparatoruyla imzaladığı ve iki halkı kardeş sayan bir anlaşmaya dayandırılmıştı. Liu Yuan, Mete'den beri Türklerin Çinli prenseslerle evlendikleri için Çin hükümdar soyu ile eskiden beri akraba olduğunu söylüyor ve Çin tahtını kendisi için doğal bir hak olarak görüyordu. Liu Yuan, M.Ö. 316'da Çin imparatoru oldu ve 581 yılına dek sürecek olan 6 hanedan dönemini başlattı. Kimi tarihçiler önemli oranda Çinlileşmesine karşın nüfus olarak küçük bir azınlığı oluşturan yabancı bir unsurun imparator olabilmesini şaşırtıcı buldular. Bu yanılgı, Türk-Çin ilişkilerinin niteliğini ve geçmişini bilmemekten ya da bilmek istememekten kaynaklanan ve Türk karşıtlığının beslediği bilinçli bir şaşırmadır. İşin doğrusunu Çin tarihi ve eski Türk devletleri üzerine yaptığı araştırmalarıyla ünlü Profesör Eberhard şu değerlendirme ile ortaya koymuştur. Türkler, yazarın notu, Çin tahtına yabancı olarak değil, anlaşma ve akrabalığa dayanarak Han sülalesinin yasal ardılları olarak geçiyorlardı. Onlar artık Mete'nin devletini yani Göçebe Hun devletini yeniden kurmak değil, Çin hükümdarları olmak istiyorlardı. Çin tarihi Eberhard sayfa 141, AK Doğan Avcıoğlu Türklerin tarihi Tekin Yayınevi 1995 birinci cilt sayfa 461. Türk boylarının değişik dönemlerde kimliklerini yitirerek Çinileşmesi pek çok Türk yöneticisi için her zaman önlem alınması gereken yaşamsal bir tehlike ve sürekli bir kuşku kaynağı olmuştur. Türk boylarında kimliğini koruma, değerlerine sahip çıkma ya da yabancılaşmadan sakınma, etkisi günümüze dek gelen tarihsel bir gelenek ve ulusal bir tavırdır. Karşılarında hiçbir askeri güç kalmamışken Mete Çin'e, Timur Hindistan'a bu nedenle yerleşmemiştir. Göktürk Hakanı Bilge Kagan sürekli olarak Çin'le ticaretin geliştirilmesini ancak yerleşme konusunda ondan uzak durulmasını söylüyordu. Türk budun ertin ökün, Türk titre ve kendine dön ya da ötükenden ayrılma derken kimliğin korunmasını, yabancılaşma ve kültürel yozlaşmaya izin verilmemesini istiyordu. Bilge Kagan bu konuda şunları söylüyordu. Ötükende oturup Çin budunu kavim milliyet ile anlaştım. Altını gümüşü ipeği ipekliği sıkıntısız öylece veriyor. Oradaki kötü kişi şöyle öğretiyormuş. Uzak ise kötü mal ver, yakın ise iyi mal ver. O yere yakın kalırsan Türk budunu öleceksin. Ötükende yerinde oturup kervan kafile gönderirsen hiçbir sıkıntın olmayacaktır. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayın Evi 1995, 1. cilt, sayfa 113. Çinlilerin Huyung Yu adını verdiği Asya Hun İmparatorluğu'nun M.Ö. 3. yüzyılda dağılmasıyla Çin'e yönelen Türk akınları yoğunlaştı ve önemli bir Türk nüfus Çin Seddi içerisine, özellikle Şansi eyaletine yerleşti. Bunlardan Çao'lar 305'te Şansi'yi, 311'de de başkent Luoyang'ı ele geçirdiler. Ve 328'de Çao adlı bir devlet kurarak Çin'de yeni bir Türk yönetimi başladılar. Liyeyu Yuan yönetimindeki bir Hun boyu, Şensi, Pecili, Hunan ve Şansi eyaletlerini kapsayan Hun devletini M.Ö. 305-328 kurdu. Ordaş bölgesinde kurulan Hiya devleti ise 407-431 bu dönemde kurulan bir başka Türk devletiydi. Türk tarihinin ana hatları kaynak yayınları 2. basım 1996 sayfa 109. Kuzey Türklerinden Topalar, Tabgaçkur, 3. yüzyıla doğru güneye indiler ve 4. yüzyılın sonlarına dek daha önce kurulmuş olan Türk devletlerini ortadan kaldırdılar. Kuzey Çin'in tümünde siyasi birliği sağlayan ve uzun süre ayakta kalan M.Ö. 386-581 bir devlet daha kurdular. Çin tarihinde iz bırakan bu devlet Göktürklere dek Asya'nın en güçlü devleti oldu. Tong Pao, Profesör Paul Pelliot, T. 14, 1925, 1926, sayfa 79, AK, Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. basım 1996, sayfa 107. Topaların yaptığı, Türk tarihinde birçok kez yaşanmış olan ve neredeyse Türk göçlerinin geleneği haline gelen genel kuralın hemen aynısıydı. Daha önce göçüp göç yolu üzerine yerleşen Türkler, arkadan gelenleri engellediğinde onlar tarafından yenilmiş ve devletleri yıkılmıştı. Bu genel kural değişmeyecek ve Topalar'da gelişme isteklerine engel olduğu başka Türk boyları tarafından ileride yıkılacaktı. Topa devletini yönetenlerin uygulamaları Çin için ne denli yararlı olduysa, Türk halkı için o denli zararlı oldu. Köklü bir uygarlığa ve tarihten gelen yönetim geleneklerine sahiptiler. Ancak halkın ve milletin haklarını korumaya dayanan bu gelenekleri kendi çıkarları yani kurdukları hanedanlığın çıkarları için kullandılar. Güç ve yetkilerini devletin yüksek yararı için kullandıklarını söylüyorlardı ama halka değil orduya ve Çin soylularıyla yapılan işbirliğine dayanıyorlardı. Bu nedenle de hızla Çinlileşiyorlardı. Önce konumlarını gizlediler ancak daha sonra açıktan ve çok sert bir Çinileşme politikası uyguladılar. Kimliklerini yitirmişler ve halka uzak, belli ki düşman saray elitleri haline gelmişlerdi. Çinliden çok Çinciydiler. Eriyip yok olmaları kaçınılmazdı. Nitekim 200 yıl içinde yok oldular. Topalar, Kuzey Çin'de siyasi birliği sağladıktan sonra ülke ekonomisini geliştirmeyi ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı başardılar. Orta Asya ticaret yollarını ele geçirdiler ve büyük bir ticari canlanma sağladılar. Kent yaşamını geliştirdiler, kentler, köyler ve yeni yerleşim birimleri kurdular, kültür ve sanatın gelişip yayılmasına önem verdiler, dünyaca tanınan Yungang ve Longwen mağara tapınaklarındaki ünlü topa heykellerini yaptılar. Topaların Çin'e yaptığı en büyük katkı, yüzyıllardır çözümsüz bir hale gelen toprak sorununu Orta Asya'dan getirdikleri mülkiyet ve uygulama anlayışları ile çözmeleriydi. Topa uygulaması şöyleydi. Toprağın tümü imparatorundu. Bu toprağın tarıma elverişli bölümleri eşit parçalara bölünüyor ve her yetişkin erkeğe işlemesi için veriliyordu. Sahibi ölünce toprak imparatora geçiyor, o da bir başkasına veriyordu. Böylece bir yandan toprağın adil dağılımı sağlanıyor, diğer yandan daha önce hemen hepsi özerk olan toprak beyleri güçsüzleştirilerek merkezi devletin emri altına alınıyordu. Ana Britannica, Ana Yayıncılık AŞ, 29. cilt, sayfa 144. Topaların uyguladığı toprak düzeni Orta Asya'dan Selçuklulara, oradan da Osmanlılara geçecek olan Miri toprak düzeninin hemen aynısıydı. Topalar, yüksek kültür isteyen bu işleri yaparken Osmanlılar'da olduğu gibi imparatorluğu hanedanlığın mülkü olarak gören yönetici bir sınıf yarattılar. Kendi halkıyla arasında oluşan güvensizlik onları zorunlu olarak Çin bürokrasisiyle çalışmaya yöneltti. Yönelmenin sonucu ise doğal olarak Çinlileşme oldu. Türklerle Çinliler arasında evlilik özendirildi, imparatorluk ailesinin hemen tüm bireyleri ve birçok soylu sülale Türkçe adları bırakarak kendilerine Çince soyadlar aldılar. Türkçe konuşmak, Türk gibi giyinmek yasaklandı. AGE sayfa 144. Çin kültür ve eğitimi imparatorluğun her yöresine yayıldı. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 1. cilt, Tekin Yayınları 1995, sayfa 112. Türk olarak Çin kültürünü Çin'e hem de etkin bir biçimde yayarken uzun Çin tarihinin herhalde en ilginç sayfasını oluşturdular. Türkler aynı beceriyi ileride Arap ya da Fars kültürlerini ve dillerini yaymada da göstereceklerdir. Uygulanan politikalar kendi içinde Topa Devleti'nin sonunu da hazırlamış oldu. Asal unsurunun yani Türk unsuru desteğini yitiren yönetim, doğal olarak da gücünü de yitirdi. Uygulamalardan rahatsızlık duyan Türk boyları ayaklandılar ve Topa egemenliğine son verdiler. Türk devletlerini yıkarak kurulan Türk devleti daha sonra yine Türkler tarafından ortadan kaldırıldı. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 1. cilt Tekin Yayınları 1995 sayfa 112. Çin'de Topalardan sonra değişik dönemlerde ve değişik büyüklükte birçok Türk devleti daha kuruldu. Bazı Çin bölgeleri kendi istekleriyle çevredeki Türk devletlerine katıldı. Topa devletinin yıkılmasıyla yönetimi ele geçiren Tang hanedanlığının başına Topa komutanlarından Li Yuan vardı. 7. yüzyıl sonlarında Kaşgar, Hotan, Yerkant, Kuça bölgeleri ve İli Türkleri Çin'den ayrılarak Göktürklere katıldılar. Orhon Türkleri 682'de Kutlu Han yönetiminde bağımsızlık ilan etti. AGE sayfa 108-109. Uzun süre erimeden Çin'de yaşayan Şato adlı Türk boyu 8. yüzyıldan sonra Çin'deki etkisini arttırmaya başladı. O dönemdeki köylü ayaklanmalarıyla baş edemeyen imparator Şatolardan yardım istedi. Ayaklanmaları bastıran ve Çin'de yaşadıkları için zaten belirli bir etkiye sahip olan Şatolar bu çağrı üzerine imparatorluk üzerindeki etkilerini daha da arttırdılar. 28 yaşındaki genç Şato şefi Li Keo Yong 884'te son ayaklanma odaklarını da yok etti ve bakan olarak imparatorluk hükümetine girdi. Önce Şensi eyaletini, kısa bir süre sonra da Çin'i yönetir hale geldi. Yani imparator oldu. Tong sülalesi hizmetlerine girdikleri şatolara kendi soyadlarını verdiği için şato soyu daha sonra Tong adını aldı. Orta Asya geleneklerinden hemen kopmayan şato soyluları ile geleneksel Çin bürokrasisi arasında uzun süren bir gerilim ve çelişki yaşandı. Örneğin Çin tarihçileri, Çin İmparatoru Ming Tsong'dan barbar kökenli olarak söz eder. Ming Tsong'un en yakın adamı Orta Asya'dan gelme Kang Fou'dur. Çin kaynakları o dönem için imparator ve yakınları arasında barbar dili konuşurlar. Buna Çinli yüksek memurlar çok şaşarlar der. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 2. cilt Tekin Yayınları 1995 sayfa 729. Fransız doğu bilimci ve tarihçisi René Grosse'nin Türk devletlerinin uygarlık profesörleri adını taktığı Uygurlar, Asya Gil Üretim Biçimi, Yeniden Üretim ve Sivil Toplum, Toplum ve Bilim Dergisi, Yaz 1977, AK Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Tekin Yayınevi 1995, 1. cilt, sayfa 110. Çin üzerinde önemli etki yaratan ancak günümüze dek Çinlileşmeyen bir Türk boyudur. Uygurlar 8. yüzyılda Yenisey Irmağı kenarından Kırgızsıra dağlarına, kuzeydeki Takas bölgesinden Sarı Irmak kavisine dek hemen tüm Orta Asya'yı kapsayan bir devlet kurdular. İyi işleyen bir yönetim yapısına ve güçlü bir orduya sahiplerdi. Çin'le ona yardım düzeyinde ilişkiler kurdular. Kendisine karşı ayaklananları bastıramayan imparatorun çağrısı üzerine 757'de ayaklanmaları bastırdılar ve Çin devletiyle hanedanın devamlılığını sağladılar. Çin'le ticareti geliştirdiler, yüksek kültürlerini Çin içinde yayarken oradan edindikleri bilgi ve teknolojiyi kendi kültürleriyle bütünleştirerek diğer Türk boyları içinde yaydılar. Rene Grosse'nin tanımını hak edecek biçimde Batı Çin ve Doğu Türkistan'da yüksek bir uygarlık geliştirdiler. Batılı tarihçilerin büyük çoğunluğu Cengiz Han'ın kurduğu imparatorluğu Moğol İmparatorluğu olarak kabul eder. Batılıların bir bölümü ve Türk tarihçiler ise Cengiz Han ordusunun asker ve komutanlarının %90'ının Türk olmasını gerekçe göstererek bu devletin aslında bir Türk devleti ya da Türk-Moğol devleti sayılması gerektiğini söylerler. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. Basım 1996, sayfa 109. Fransız tarihçi René Grosse, bu imparatorluğun ilk gününden sonuna dek Türk unsurunun her zaman Moğol unsuruna üstün durumda olduğunu kabul eder. Histoire de l'Extre-Orient, René Grosse, sayfa 488, AK, Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları 2. Basım 1996, sayfa 109. Cengiz Han'ın başvekili Dede Tunca Türktü. Özellikle Çin'e sefer yapan orduların üst düzey komutanları ile bilim adamlarının büyük çoğunluğu da Türktü. Çin seferlerinin hemen tümünde başkumandanlık yapan Bayan ve Kubilay'ın ünlü komutanı Ali Yaya birer Uygur Türküydü. Cengiz Han ordusunda köprü kurmak, mancınık yapmak, silah teknikleri geliştirmek gibi işleri Uygur mühendisleri yapardı. Ayrıca Çin İmparatoru Uygurlu bilim adamlarını Çin haritasını çıkarmak için davet ediyor, ordu hizmetleri dışında okullar ve kütüphaneleri açmak, nehir taşımacılığını geliştirmek, kent içi ve dışı yollar yapmak gibi konularda onlardan yararlanıyordu. Türk Tarihinin Ana Hatları, Kaynak Yayınları, 2. Basım 1996, sayfa 109. Bu girişimler, Türk-Çin ilişkilerinin fetihler ve devlet kurma dışında kalan bilimsel-teknolojik ilişkilerin boyut ve niteliğini gösteren örneklerdir. Türkler Çin'i, Uygurlar başta olmak üzere değişik boylarıyla dolaysız, Moğollar aracılığıyla da dolaylı olarak sürekli etkilemişlerdir. Türkler belirli dönemlerde Çin imparatorlarına ödünç askeri birlikler vererek onlar adına savaşlara katılmışlar ve yetenekli kimi Türk komutanlar hizmetlerinin karşılığı olarak Çin'den değişik ünvanlar ya da ücretler almıştır. Bu işi salt ünvan ya da para için yapanlar olsa da bu tür ilişkiler genel olarak Çin'e egemen olma isteğinin bir parçası olarak görülmüş ve başka dönemlerde başka ülkelere karşı da kullanılmıştır. Örneğin Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküş sürecini başlatan Attila, bu anlayışla Roma'dan para ve gıda yanında Roma ordusu generali ünvanını da almıştı. Çinliler, Cengiz Han'a sınır koruyucu komutan payesi vermişlerdi. Uygarlığa uyan Kaan, Çin'in batısını koruyan general, uygarlığı seven komutan gibi tanımlar Çinlilerin Türk, Kaan, Prens ya da komutanlarına verdiği ünvanlardı. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, Tekin Yayınları, 1. Cilt, sayfa 118. Batı Roma İmparatorluğu'nun inisiyatifleri dışında erken yıkılmasını önlemek için Hunlar, Got istilasına karşı Roma'nın hizmetine 10 bin asker verdiler. Aynı dönemde Hun askerleri Fransa'da Galyalıları uzun süre korudular. Göktürklerin gücünden çekinen Türk Töles ve Uygur boyları, Göktürklerle savaşan ve onlardan daha zayıf gördükleri Çinlilere atlı birlikler verdiler. Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Süleyman Şah'ın Bizans'a ödünç verdiği kuvvetler, Botaniates'i tahta çıkarttılar, yeni imparatoru korumak için Rumeli'de Peçenek ve Bulgarlarla savaştılar. Orhan Gazi, Venedik ve Bizans'la savaşan Cenevizlilere yetenekli okçular gönderdi. Kayınbabası Cantacuzenus'u ödünç verdiği 6000 askerle Bizans tahtına çıkardı. AGE sayfa 119-120. Türkler her zaman üstün olan askeri güçlerini yalnızca Çin'e karşı ve yalnızca savaş aracı olarak değil, dünyanın hemen her yerinde ve birçok ülkede siyasi stratejinin etkili bir aracı olarak kullanmayı büyük bir ustalıkla başardılar. Cengiz Han'ın torunu Kubilay, 1280'de Çin İmparatoru oldu ve 1368'e dek süren Çinlilerin Yuan adını verdiği hanedanı kurdu. Kubilay dönemi Çin'in hızla geliştiği en parlak dönemlerinden biri oldu. Bu dönemde Avrupa'dan Pasifik'e dek ulaşım güvenliğinin sağlandığı çok geniş bir alanda ticaret olağanüstü gelişti. Kubilay siyasi birliği sağladıktan hemen sonra yolları onarttı, yenilerini açtı. Onarttığı ya da yeni yaptırdığı yolların iki yanına mutlaka ağaç diktirtti. Yol boylarında tüccarların yararlanacağı konaklama yerleri yaptırdı. Dönemini çok aşan bir kent planı anlayışıyla Han Balık kentini, yani bugünkü Pekin'i kurdu.